Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tekasür Suresinin 1 ila 8. ayetlerini Kur'an-ı Kerim karilerinden Minşavi'nin kıraatiyle dinleyelim. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Mal, mülk ve servette çoklukla övünmek sizi tutkuyla oyalayıp kendinizden geçirdi. Öyle ki kabirleri bile ziyaret ettiniz. Hayır, ileride bileceksiniz. Yine hayır, ileride bileceksiniz. Hayır, eğer siz kesin bir bilgiyle bilmiş olsaydınız, andolsun o çılgınca yanan ateşi de elbette görecektiniz. Sonra onu hiç tartışmasız kesin bir gözle aynel yakin görmüş olacaksınız. Sonra da o gün kesin olarak nimetten sorguya çekileceksiniz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19:50 ile 21:20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 21 İsven 1401, Hicri Kameri 19 Şaban 1444 ve Miladi Takvimli 12 Mart 2023 Pazar. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, dinleyicilerle baş başa ve iyilikler emredip kötülüklerden sakındırmak isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Mihsan Feriver. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İran İçişleri Bakanlığı, İran okulları ile ilgili yaşanan son olaylarla bağlantılı olarak yüze aşkın etkili şahsın gözaltına alındığını belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı, Tahran ile Riyad arasındaki ilişkilerin normalleşmesi ile ilgili açıklama yaptı. İran-Suudi Arabistan ile ilişkilerin yeniden başlaması, Yemen'de ateşkes sağlanmasını hızlandıracağını bildirdi. İran Petrol Bakanı, Çinlilerle çeşitli projeler belirlediklerini bildirdi. Ermenistan, güvenlik garantisi olmadan Bakü ile barış antlaşması imzalanmayacağını bildirdi. Ve Netanyahu aleyhinde gösteriler sürüyor. Şimdi haberler.
İran İçişleri Bakanlığı, ülkedeki son okul olaylarından sorumlu yüzden fazla kişinin tespit edildiğini ve tutuklandığını duyurdu. Geçtiğimiz günlerde İran'ın bazı şehirlerinde çok sayıda okul öğrencisi zehirlenmiş, değerlendirme ve uzman grupları bu zehirlenmenin nedenini araştırmaya başladı. Muhabirimizin bildirdiğine göre İran İçişleri Bakanlığı yayınladığı bildiride Tahran, Kum, Zencan, Huzistan, Hemedan, Fars, Gilan, Batı Azerbaycan, Doğu Azerbaycan, Kürdistan ve Rezevi Horasan illerinde alınan son bilgilere göre son okul olaylarından sorumlu yüzden fazla kişi tespit edilip tutuklandı ve soruşturuldu. Bildiride şu ifadeler yer almıştır. Bu vakalardan bazıları yaramazlık veya maceracılık nedeniyle sınıfı kapatmak amacıyla ve oluşan psikolojik atmosferin de etkisiyle kokulu ve zararsız maddeler kullanmak gibi eylemlerde bulunan kişilerdir ki gerekli uyarının yanı sıra bu kategorideki kişiler hakkında yasal soruşturma, güvence ve nihai sonuç alınana kadar devam edecektir. tutuklananlar arasında halkı ve öğrencileri terörize etmek, okulları kapatmak ve nizama karşı şüphe uyandırmak amacıyla düşman saiklerle hareket eden kişiler de vardır. Bu suçluların münafıklar terör örgütüyle olası bağlantılarının ortaya çıkarılması da dahil olmak üzere soruşturması sürüyor.
İran Dışişleri Bakanlığı, cumartesi akşamı İran İslam Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkileri yeniden başlatma anlaşmasına ilişkin bir bildiri yayınladı. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre söz konusu bildiride şu ifadeler yer aldı. İran İslam Cumhuriyeti'nin dış politikası, dengeli dış politika doktrini, dinamik diplomasi ve akıllı etkileşimin pratikte uygulanması ve komşuluk politikasının somutlaştırılması ve önceki etkili adımların tamamlanması yönünde önemli bir adım daha atmıştır. Yoğun ve pragmatik müzakereler sonucunda İran İslam Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin normale dönmesi için Pekin anlaşması sağlandı. Bu bildirinin devamında şunlar kaydedildi. Bu girişimle İran İslam Cumhuriyeti hükümeti İran milletinin yanı sıra bölgedeki Müslüman milletlerin dost ve komşularının çıkarlarını güvence altına alma ve bölgesel kapasiteleri kullanma yönünde ciddi kararlılığını göstererek etkili ve ileriye dönük adımlar atmıştır. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı bu anlaşmanın İran ve Suudi Arabistan başta olmak üzere iki milletin bölgedeki diğer milletlerin ortak çıkarlarının korunmasındaki rolüne ve olumlu etkilerine duyduğu güveni ifade ederek bu anlaşmanın gerçekleştirilmesinde Çin Halk Cumhuriyeti'nin inisiyatifi, ev sahipliği ve rolü, ayrıca dost ve komşu hükümetler olan Irak ve Umman'ın bu alandaki etkin rolünü takdirle karşılıyor.
İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, İran İslam Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan arasındaki siyasi ilişkilerin yeniden başlamasının, Yemen'de ateşkesin sağlanmasını hızlandıracağını duyurdu. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, cumartesi günü, İran'ın Birleşmiş Milletler'deki Daimi Temsilciliği, İran ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin, 3 ikili bölgesel ve uluslararası düzeyde yeniden başlamasını değerlendirerek şunları ekledi. Bu anlaşma Yemen'de ateşkesin sağlanmasını, Yemen halkı diyaloğunun başlamasını ve bu ülkede kapsayıcı bir ulusal hükümetin kurulmasını hızlandırabilir. İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği'nin Tahran-Riyad Anlaşması'na ilişkin değerlendirmesi, İran Dışişleri Bakanlığı'ndan cumartesi akşamı yayınladığı bildiriyle eş zamanlı olarak gündeme gelmekte. İran Dışişleri Bakanlığı bu bildirisinde şunlara değinmiştir. Dengeli dış politika, dinamik diplomasi ve akıllı etkileşim doktrininin pratikte uygulanmasında ve komşuluk politikasının somutlaştırılması yönünde ve önceki etkili adımların tamamlanmasında İran İslam Cumhuriyeti önemli bir adım daha attı. Yoğun ve pragmatik müzakereler sonucunda İran İslam Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin normale dönmesi için Pekin anlaşması sağlandı.
İran İslam Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan arasındaki anlaşmanın duyurulmasıyla eş zamanlı olarak Amerikan Başkanı Joe Biden, Amerikan Temsilciler Meclisi ve Amerikan Senatosu başkanlarına yazdığı bir mektupta İran'a karşı milli olağanüstü hali uzattı. Beyaz Saray, Amerikan Başkanı Joe Biden'ın ülkesinin Temsilciler Meclisi ve Senato başkanlarına yazdığı bir mektupta İran'a karşı ulusal olağanüstü hali uzattığını duyurdu. Biden, 12.957 sayılı başkanlık kararnamesinde ilan edilen İran'la ilgili ulusal olağanüstü hali bir yıl daha uzattı. 14 Kasım 1979'da Amerikan Başkanı Jimmy Carter yine kararname yayınlayarak İran'a karşı bu ülkenin cumhurbaşkanları tarafından birçok kez uzatılan olağanüstü hali ilan etmişti. 15 Mart 1995'te de Bill Clinton yönetimi tarafından 12.957 sayılı bir başka başkanlık kararnamesi çıkarılarak İran'ın petrol geliştirmesiyle ilgili bazı işlemleri yasakladı.
Şanghay İşbirliği Teşkilatı üye ülkelerinin adli toplantısında İran Yargı Erkin'in birinci yardımcısı, adaletin bazı ülkelerin yaptırımlarına ve zorlamalarına karşı olduğunu vurguladı. Hüccetül İslam Muhammed Musaddık Şanghay İşbirliği Örgütü'nün Yeni Delhi'deki yargı toplantısında şunları söyledi. Adalet bazı otoriter güçlerin dediği gibi değil. Adalet bazı ülkelerin yaptırım ve zorlamalarıyla çelişen insanların insan haklarının garantisidir. Yargı erkinin raporuna göre dün Şanghay İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkeler adli toplantısının ikinci gününün başında Hüccetü'l-İslam Muhammed Musaddık şunları ekledi. Şanghay İşbirliği Örgütü üyeler arasında işbirliğini geliştirmek ve bazı otoriter yönetimlerin yasa dışı ve zorlayıcı eylemlerine karşı koymak için birçok kapasiteye sahiptir. İran İslam Cumhuriyeti Amerika'nın hukuksuz ve zalimane yaptırımlarından en çok zarar gören ülkelerden biri olarak adaletin baskıcı hükümlerinin dediği gibi olmadığını, adaletin tüm insanların eşit haklara sahip olduğunu duyurur.
İran İslam Cumhuriyeti Petrol Bakanı Çinlilerle çeşitli projeler belirledikleri vurgusunda bulundu. Petrol Bakanı Cevat Oji dün yaptığı açıklamada şunları kaydetti. Çinlilerle çeşitli projeler belirledik ve bu alanda Çinli büyük şirketlerle ileride duyurulacak güzel sözleşmeler ve anlaşmalar yaptık. Petrol Bakanı sözlerinin devamında şunları kaydetti. Bu sene ülkenin 21 işleme rafinerisinde benzersiz bir gaz rekoru kırıldı. 1 milyar metreküp gaz üretim ve iletimi sınırı aştı. Oji şunları kaydetti ayrıca bu yıl ülkenin 21 işleme rafinerisinde benzersiz gaz rekoru kırılarak 1 milyar metreküp gaz üretim ve iletim sınırını aştı. Bu benzeri görülmemiş bir rakamdı ve şimdiye kadar gazın üretimi, işlenmesi ve transferi bir an bile durmadan devam etti. İran ve Çin arasındaki işbirliği enerji sektöründe önemli ölçüde artış kaydetti. İran İslam Cumhuriyeti, Amerika ve Batı'nın uyguladığı yaptırımlara rağmen küresel enerji piyasasında kayda değer bir başarı elde etmiştir.
İran Savunma Bakanı Yasin Eğitimjet'i seri üretim modeli ve üretim hattının açılışı sırasında Yasin Jet'inin aynı zamanda bir savaş ve yakın destek uçağı olabileceğini söyledi. Yasin Eğitimjet'i modeli dün Tahran'da İran Silahlı Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Aştiyani'nin katılımıyla görücüye çıkarıldı. Bu törende Yasin'in ileri eğitim jetinin seri üretim hattı da hizmete açıldı. İrna Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran Savunma Bakanlığı havacılık sektörünün bugün ikinci çocuğu tanıtılan Yasin eğitim jetinin tasarımına yıllar önce başladığını belirten Bakan Aştiyani, bu eğitim jetinin özelliği tamamen yerli tasarımı. Bu örneğin savaş uçakları ve yakın hava desteği için kullanılması mümkün kılmış olmasının altını çizdi.
İran Sağlık Tedavi ve Tıp Eğitim Bakanı İran'ın Doğu Akdeniz bölgesinde 6 çeşit aşı üreten tek ülke olduğunu belirtti. Behram Eynullahi, cumartesi günü Fars'ın Darab şehrinin sağlık hizmetleri projelerini incelemeye gittiği sırada, ülkenin sağlık sektörünün karşı karşıya olduğu ilk ve en önemli sorunun koronavirüsünün kontrolü olduğunu söyledi. Eynullahi, İran'da koronanın tüm ileri tedavilerinin yapıldığını belirtti. Yaptırımlara ve küresel siyasi baskılara rağmen İran İslam Cumhuriyeti bilim ve tıp alanlarında başta elit ve aktif gençler olmak üzere halkının önemli rolüne güvenerek engelleri aştı ve güzel başarılar elde etti. İran 500 adet tıbbi ürün üretiminde kendine yeter hale gelmiş durumda.
İran'ın Sistan ve Belucistan eyaleti polis komutanı İran Şehir kentinin Benpur ilçesinde iki polis memurunun şehit edilmesinin ana faillerinin belirlendiğini ve tutuklandığını duyurdu. Tuğgeneral Dostali Celilyan dün İrna'ya verdiği röportajda şunları kaydetti. 24 Ocak 2023'te Benpur ilçesinin polis memurları hedeflenen bir devriyeyi takiben görevlerini yerine getirirken hainlerin saldırısına uğradı. Tuğgeneral Celilyan ayrıca şunları söyledi. Bu çatışmada binbaşı Muhtar Mumini ve ikinci Teğmen Ebu Zer Umid var. Şehit olmuş ve daha ilk dakikalardan itibaren istihbarat ve asayiş polisleri adli makamın özel talimatıyla müdahalede bulunmuştur. Sistan ve Belirçistan Polis Teşkilatı Komutanı sözlerinin devamında şunlar söyledi. İstihbarat ve Asayiş Polisi bir dizi istihbarat ve teknik polis çalışmalarının ardından bu şehitlerin ana faillerinden ikisini tespit ederek özel bir operasyon sırasında tutukladı.
Türkiye Yüksek Seçim Kurulu Başkanı bu ülkenin Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine 36 partinin katılmasına izin verildiğini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinin 14 Mayıs'ta yapılması planlanıyor. Türkiye Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener dün yaptığı açıklamada 36 partinin Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerine katılmasına izin verildiğini duyurdu. Türkiye seçimleriyle ilgili yapılan toplantının ardından bu toplantıda 36 partinin gerekli şartları taşıdığı ve seçimlere katılma hakkı olduğu açıklandı. Cuma günü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs 2023'te milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yanı sıra aynı anda yapılmasına yönelik bir kararname imzaladı.
Türkiye Acil Durum Yönetim Merkezi AFAD Başkanı bir ay önce Türkiye'nin 11 ilinde meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 47.975'e yükseldiğini açıkladı. Star Haber portalının bildirdiğine göre 6 Şubat günü saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin yarattığı yıkım, saat 13.24'te Elbistan ilçesinde yaşanan 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremle kat be kat arttı. Kahramanmaraş'ın yanı sıra Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'yı yerle bir eden deprem sonrası 3 ay süreyle o hal ilan edildi. Can kaybı 47 bini aştı. 11 Mart 2023 günü saat 18.25 itibariyle depremlerde can kaybı 47.975 oldu.
Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri yaptığı açıklamada Dağlı Karabağ ile ilgili güvenlik garantileri müzakere edilmeden Azerbaycan Cumhuriyeti ile barış anlaşmasının imzalanmayacağını vurguladı. Hars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Armen Grigoryan dün bir radyo röportajında şunları söyledi. Dağlı Karabağ sorunun çözümü için anlaşmalara ihtiyaç olduğuna şüphe yok ve bizim ve uluslararası ortaklarımızın görüşü Dağlı Karabağ sorununda ilerleme olursa ve garantiler sağlanırsa bir barış antlaşmasını kesinleştirebileceği yönünde ve Dağlı Karabağ'da yaşayan Ermenilerin güvenlik ve haklarının güvence altına alınması şartlar arasındadır.
Binlerce Siyonist dün işgal topraklarında Netanyahu'nun aşırıcı hükümetine itiraz amacıyla Tel Aviv'de protesto gösterileri düzenlediler.
Sırada bültenimizin son haberi var. Çeçenistan Cumhurbaşkanı Rusya güçlerinin Ukrayna'da çok sayıda Batı silahına el koyduğunu ifşa etti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki yorumumuz İran-Suudi anlaşması ve Amerika'nın karşılaştığı aciz sorunlar etrafında. Reuters haber ajansı İran ile Suudi Arabistan arasında Çin arabuluculuğuyla sağlanan uzlaşmanın ardından Amerika'nın bu uzlaşma sonucu karşılaştığı sorunlarıyla aldı. Bu İngiliz haber ajansı bir analizde şunları kaydetti. İran ile Suudi Arabistan arasında diplomatik ilişkileri yeniden tesis etmeye yönelik şaşırtıcı anlaşma, Tahran'ın nükleer programı üzerinde bir anlaşmaya varmanın olası yolunu zorlaştırmak ve Yemen'deki ateşkesi pekiştirme fırsatı gibi konular dahil olmak üzere Amerika için birçok zorluk yaratıyor. Anlaşma aynı zamanda Washington yetkililerini şüphesiz derinden sarsacak bir mesaj da içeriyor. Çin'in Amerika'nın uzun süredir nüfuz sahibi olduğu bir bölgede barış arabulucusu rolü olmasının Amerika'nın konumunu sarsması bu mesajın özünde yer almakta. Bu anlaşma Pekin'de Tahran ve Riyad arasında kapalı kapılar ardında 4 gün süren görüşmelerin ardından açıklandı. Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby, Cuma günü yaptığı açıklamada Suudi Arabistan'ın Amerikalı yetkililere İran'la müzakereler hakkında briefing verdiğini ancak Washington'un doğrudan müdahil olmadığını söyledi. Amerikan Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki ilişkiler ticaretten casusluğa kadar uzanan çeşitli konularda sürekli gergindi ve iki güç dünyanın sınırlarının çok ötesindeki bölgelerinde nüfuz için giderek daha fazla rekabet ediyor. John Kirby sözlerinde Pekin'in bu anlaşmanın sağlanmasındaki rolünü küçümsemeye çalıştı. Ancak eski bir Amerikan ve Birleşmiş Milletler yetkilisi olan Jeffrey Feltman, Çin'in rolünün 6 yıl sonra büyükelçiliklerin yeniden açılmasından bile daha fazla önem taşımaktadır. Washington için anlaşmanın en önemli yönü de Çin'in bunda rol oynamasıdır. Brookings Enstitüsü üyesi Feltman bu hususta şöyle dedi. Bu muhtemelen doğru bir şekilde Biden yönetiminin suratına bir tokat mahiyeti taşımakla beraber Çin'in yükselen bir güç olduğunun kanıtı olarak da yorumlanacak.
Barack Obama'nın başkanlığı sırasında Doğu Asya işlerinden sorumlu üst düzey Amerika diplomatı olan Daniel Russell da Çin'in bu anlaşmaya varmadaki arabuluculuğunun Washington için önemli sonuçları olabileceğine inanıyor. Çin'in taraf olmadığı bir anlaşmazlıkta diplomatik bir çözüme aracılık etmek için tek başına adım atmasının olağan dışı olacağına da inanan Amerikalı eski üst düzey yetkili şu ifadelere de yer verdi. Soru şu ki bu model gelecekteki anlaşmaların bir işareti mi? Bu Xi Jinping'in Moskova'yı ziyaret ettiğinde Çin'in Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk yapmaya çalışması için bir başlangıç olabilir mi? Uluslararası Kriz Grubu'nun kıdemli İranlı analisti Naysan Rafati de İran söz konusu olduğunda bu anlaşmanın sonuçlarının Amerika için iyi olup olmayacağının net olmadığına inanıyor ve şöyle diyor. Washington ve Batılı ortakları İran'a baskı uygularken İran'a karşı adımlar atmaya çalıştıkları bir sırada böyle bir anlaşma Batı'yı içten çözmüş ve şaşırtmıştır. Tahran Çin'in rolünü göz önünde bulundurarak izolasyonunu kırabilir ve büyük güçlerin üstesinden, affedersiniz, güçlerin ötesinden bu durumdan kurtulmak için yararlanabilir. Washington'daki Stratejik Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nde araştırmacı olan Can Alterman, Pekin'in bu olumlu müdahalesinin Çin'in artan gücü ve nüfuzu algısına katkıda bulunduğuna inanıyor ve bu da Amerika'nın küresel varlığının azalması anlatısına katkıda bulunacaktır. Bu analiz şöyle diyor. Çin'in verdiği o kadar da ince olmayan mesaj Amerika'nın Fars Körfezi'ndeki üstün askeri güç olabileceği ancak Çin'in bölgede güçlü ve tartışmalı bir diplomatik varlık sergilediğidir dedi.
Radyosunu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise İsrail'in Riyad-Tahran anlaşması ile gafil avlanması etrafında. Siyonist rejimin uzun bir süre İran'ı köşeye sıkıştırdığını ve tecride sürüklediğini düşünerek Suudi Arabistan ile ilişkilerini de güçlendirmeye çalıştığı belirtiliyor. Ancak Riyad-Tahran ilişkilerinin sıcak bir hal alması bu amaca ulaşılmasını Siyonistler için çetrefilleştirdi. Bu durumun ise Siyonist elebaşı Benjamin Netanyahu'ya zarar vereceği belirtiliyor. New York Times gazetesi bir makale yayımlayarak şunları yazdı. Siyonist rejimin liderleri yıllarca İran'ı varoluşsal bir tehdit olarak gördüler ve Suudi Arabistan'ı potansiyel bir ortak ve Riyad ile resmi ilişkiler kurmaya Suudilere yaklaşabilmeyi umdular. İran ile Suudi Arabistan yakınlığının haberi ise Cuma günü işgal altındaki topraklarda şaşkınlık, endişe ve içe dönük sorgulamalarla karşılandı. Ayrıca bu durum Benjamin Netanyahu liderliğindeki kabinenin politikaları üzerindeki derin iç bölünmelerden kaynaklanan tehlike payını da şiddetlendirmiş durumda. Ve görünüşe göre kendisini uzun süredir İran'la savaşmak için en nitelikli şekilde hazırlayan ve Suudi Arabistan'ı etkileyebileceğini düşünen İsrail lideri olarak kendini sunan Netanyahu bu anlaşmaya çok daha fazla şaşırmış durumda ve İran'a karşı bölgesel bir güvenlik ittifakı oluşturmada büyük bir umutsuzluğa kapılmıştır. Bu ittifakın başarısızlığı Orta Doğu ülkelerinin İran'ın izolasyondan ve Tahran'a muhalefetten çok az şey kazandığını düşündüklerini gösteriyor. Siyonist rejim İsrail İran'ı ve onun nükleer silah programı varlığını sürdürmesi için bir tehdit olarak görüyor. Ancak Suudi Arabistan kararı İran'ın Fars Körfezi'ndeki komşularının da Tahran'la etkileşim içerisinde olması gerektiğine inandıklarını hatırlattı.
Bu algılar ve kıvılcımlar aynı zamanda Siyonist rejimin iç krizini ateşleyen bir durumu da ortaya çıkarmıştır. Siyonistler şimdi de kabinenin yargı üzerindeki kontrollerini artırmaya yönelik tartışmalı önerisi karşısında çaresiz durumdalar. Hem kabinedeki hem de muhalefetteki politikacılar için mevcut durumun anlamı bu iç kargaşanın dikkatleri İran gibi daha acil endişelerden başka yöne çevirme riski taşıdığı anlamına geliyor. Böyle bir ortamda İran-Suudi Arabistan anlaşması Netanyahu için özellikle de travmatik olarak değerlendirilmelidir. Yıllarca dış politikadaki iki ana hedefi İran'ın tecrit edilmesi ve Siyonist rejimi hiçbir zaman tanımayan Suudi Arabistan ile ilişkilerin normalleştirilmesi olan rejim şimdi de İki amacının hedef tahtasında oturan aktörlerin birleştiğini görüyor. Analistler Suudi Arabistan'ın kararının zamanlanmasının Aralık ayında yeniden iktidara gelen Netanyahu ile çok az ilgisi olduğuna inanırken bu durum rakiplerinin onu dış politikada zayıf olarak gösterme fırsatı sunuyor. Sosyal ağlarda yayınlanan bir gönderide muhalefet lideri Yair Lapid ise Suudi Arabistan ile İran arasındaki anlaşma İsrail kabinesinin dış politikasının tam ve tehlikeli bir başarısızlığıdır. İşinizi bitirmek yerine bütün gün yasal cinnetler geçirdiğini zaman işte böyle olur. Anlaşmanın yapıldığı zaman İçerisinde İtalya'da bulunan Siyonist elebaşısı Benjamin Netanyahu hemen resmi bir açıklama yapmadı ve ofisi de yorum taleplerini reddetti. Ancak haberlerde adı açıklanmayan ve Netanyahu olduğuna inanılan üst düzey bir Siyonist yetkili başbakanla seyahat eden gazetecilere Aralık ayında istifa eden Lapid kabinesinin İran ile Suudi Arabistan ilişkilerinin ısınmasından sorumlu olduğunu açıkladı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 21 İsvan 1401 Hicri Kameri 19 Şaban 1444 ve miladi 12 Mart 2023 Pazar. ...1438 yıl önce bugün Hicri Kameri 19 Şaban 6. yılında Ban el-Mustalak Savaşı vuku buldu. Ban el-Mustalak, Hazai kabilesinden idi ki çok eski zamanlarda Mekke kentine göç ettiler. Bu kabilenin önde gelenleri Mekke kentinde putperestliği daima yaygınlaştırdılar. Müslümanların Medine kentinde güç kazandıktan sonra bu kabile kendi putperestliklerine ısrar ediyorlardı. Üstelik Müslümanlarla savaşmaya hazır olduklarını ilan ettiler. Böylece İslam peygamberi birkaç yareniyle birlikte onları savaşa girdi ve bu gazvede Banu Mustalak kabilesi Müslümanlardan ağır bir yenilgi aldı. ...38 yıl önce bugün Hicri Şamsi 21 İsvan 1363'te Tahran'ın önde gelen ulemasından Ayetullah Mahmud Ensari Kumi vefat etti. Hicri Şamsi 1300'de Tahran'ın güneyindeki Kutsal Kum kentinde dünyaya gelen Ayetullah Mahmud Ensari Kumi 10 yaşındayken babasını kaybettikten sonra kardeşleri tarafından yetiştirildi ve İslami dersleri almaya başladı. Ardından Kutsal Necef'e Eşref'e giden Ayetullah Mahmud Ensari, Kumi burada önde gelen alimlerden dersler aldı. Hicri Şamsi 1342'de rahmetli İmam Hümeyne'nin liderliğinde meydana gelen kıyamda büyük rolleri olan Ayetullah Mahmud Ensari, bir yıldan sonra Tahran'a geri döndü ve İran'ın başkentinde kaldığı sürede önde gelen alimler özellikle rahmetli İmam Hümeyne'nin güvenlerini kazandı. Bu önde gelen alemin eserleri arasında Ayetullah Seyyid Muhsin Hekim'in fıkıh dersi tahribat, fıkıh dersleri takrirat ve Ayetullah Hoyi'nin usul ve tefsir adlı eserlerine değinebiliriz. ...169 yıl önce bugün 12 Mart 1854'te tarihi Konstantinopolis Anlaşması Osmanlıların başkenti İstanbul'da Fransa, İngiltere ve Osmanlı İmparatorluğu arasında imzalandı. Bu anlaşmayı imzaladıktan sonra adı geçen üç ülke Kırım Savaşı'nda Rusya'ya karşı kazanılan zafer de dahil olmak üzere Çarlık Rusya'nın Avrupa'daki yayılmacılığına karşı koymada başarı elde etti. ...365 yıl önce bugün 12 Mart 1658'de İrlandalı ünlü filozof George Berkeley dünya geldi. İrlanda'da başpiskopos olarak seçilen George Berkeley, din felsefesinde araştırmaya başladı. Bu yüzden de şiirler için değil de felsefesinden dolayı ün kazandı. Berkeley çok seyahat etti ve seyahati sırasında görme teorisi, insan biliminin ilkeleri ve katran suyu gibi felsefe üzerine eserler kalem aldı. O nihayet 14 Ocak 1753'te 68 yaşında hayata veda etti. ...160 yıl önce bugün 12 Mart 1863'te İtalyalı ünlü yazar Gabriele D'Annunzio dünyaya geldi. ...93 yıl önce bugün 12 Mart 1930'da Hindistan'ın bağımsızlık öncüsü Mahatma Gandhi'nin emriyle itaatsizlik hareketi bu ülkede başladı. Bütün Hindistanlı milliyetçiler ve özgürlükçülerin katılımıyla yapılan bu hareket, sömürgeci İngiliz hükümetinin tuz vergisinin artması konusundaki yeni kararlarına karşı koruması amacıyla başladı. Gandhi'nin bu girişimi İngiltere'de karşı mücadelenin başlaması için bir simge haline geldi ve nihayet İngilizler geri çekilmek zorunda kaldı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Hukukçulardan Erdoğan'ın adaylığına itiraz. YSK kabul etmemeli.
Milli Gazete.
Karamollaoğlu, yaşanabilir bir Türkiye'nin zamanı artık gelmiştir.
Ve Yeni Asya.
Kuraklık var, tedbir yok.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Kazım Güleç 110 Mart tarihli Yeni Asya gazetesinde Millet İttifakı Güçlendikçe başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. AKP iktidarının ve tek adam rejimiyle birlikte onu iyice teslim alan statükonun bunca faslı ve fiyaskosuna rağmen devamını sağlayan en önemli sebeplerden biri etkili bir siyasi muhalefetin olmayışıydı. Mevcut muhalefet partileri kendi seçmenleriyle sınırlı bir kesime hitap ettikleri için kitlelere ulaşamıyor ve alternatif olamıyorlardı. Muhalefet boşluğu da iktidara yarıyordu diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Ama Millet İttifakı'nın kurulmasıyla bu durum değişmeye başladı. 2018 seçimi öncesinde 4 partinin katılmasıyla teşkil edilen bu ittifaka geçen sene İki parti daha katıldı. Güçlendirilmiş parlamenter sistem hedefiyle bir araya gelen 6 parti, ortak akıl ve istişare ile çok sağlam bir zemin ve altyapı oluşturup gerçekçi bir yol haritası hazırladı. Bir yılı aşkındır devam eden çalışmalarla bu beraberlik hem bir seçim ittifakı haline geldi, hem de seçim sonrasında da devam edecek bir koalisyon modelini şekillendirdi. Bütün hazırlıklarını tamamladıktan sonra öngördüğü ve önerdiği modelle uyumlu bir formatta Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Bu adımdan hemen önce patlak veren krizi de mükemmel bir kriz yönetimiyle aşarak sağlamlığını test etmiş oldu. Ve bu sıkıntıdan gücünü daha da arttırarak çıkmayı başardı. Geçen seneki 12 Şubat toplantısıyla başlayan ve istikrarlı bir şekilde devam eden lider buluşmaları, her birinin ardından verilen mesajlar ve 6 partiye mensup kadroların eş zamanlı olarak yaptıkları kapsamlı çalışmalar, bütün zorluk, engel ve handikaplara rağmen Millet İttifakı'nı siyasette etkisini giderek arttıran bir alternatif haline getirdi. Öyle ki bu etki gündem belirleme, hatta daha da ötesinde iktidar politikalarını yönlendirme ve şekillendirme gücüne erişti. İktidar, yıllar boyunca hiç ilgilenmediği, duyarsız kaldığı, teklif ve çağrıları reddettiği bazı konularda bile Millet İttifakı'nın gündeme getirmesi ve ısrarlı takipçisi olması sebebiyle adım atmak mecburiyetinde kaldı. Gelinen noktada Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı son krizin ardından yapılan ilk ankette %56.8'lik bir destek bulduysa arkasında böyle güçlü bir arka plan var. Bu sonuç üstadın mevcudiyeti milleti göstermek lazım, mevcudiyetinizi ittihatla gösterin sözünü teyit eden güncel bir örnek.
Ha, Akyol 10 Mart tarihli karar gazetesinde HDP faktörü başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. HDP ile ilgili önemli ve belirleyici gelişmeler yaşanıyor. HDP'nin siyasi hayatımızdaki önemi artıyor. Bunları iki başlıkta toplamak mümkün. Hukuki bakımdan Anayasa Mahkemesi 7'ye karşı 8 oyla HDP'nin durdurulan hazine yardımını almasına karar verdi. Kapatma için 10 oy gerekecek diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Ayrıca HDP'nin kapatılmadan seçimlere girmesi kesin gibi. Zira Anayasa Mahkemesi HDP'nin sözlü savunmasını 11 Nisan'da dinlemeye karar verdi. Seçimlere kadar nihai kararın yetişmesi de başlamış bir seçim sürecinde kapatma için gereken 10 oyun Anayasa Mahkemesi'nde çıkması da beklenmemelidir. Bahçeli yine Anayasa Mahkemesi'ni ihanetle suçlar mı? O bunu sık sık yapıyor ama Anayasa Mahkemesi'nin bu kararının gerekçesi deprem dolayısıyla yayımlanan 120 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesidir. Saray hukukçuları kararnameyi yazarken bunu atlamış olmalı. Siyasi bakımdan gerek seçimlerde gerek seçimlerden sonra parlamentoda HDP belirleyici hale geliyor. Selahattin Demirtaş ve eş genel başkan Mithat Sancar, Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'na oy verecekleri anlamına gelen açıklamalar yaptılar. HDP'de iki eğilim var. Egemen eğilim, Kandil'in hakimiyeti. Fakat 40 yıl boşa yaşanmadı. Demokrasiden ve ülke bütünlüğünü kabulden başka bir yol olmadığını görenler de var. Anayasacı Profesör Mithat Sancar ve son birkaç yıldaki tavırlarıyla Selahattin Demirtaş gibi. Demirtaş da radikal bir söylemle yola çıkmıştı. Silahı ve ayrılmayı Kürtlerin çoğunluğu da istemiyordu. Demirtaş'ın herkesin yanlışları oldu. Geçmişte Çanakkale'de birlikte yatan akrabalarımızdan alalım dersimizi sözü makulü aramanın bir işaretiydi. Demirtaş Akşener'e hitaben açıklamasında HDP'nin her parti gibi kendisiyle müzakere edilmesi hakkı olduğunu belirtiyor. HDP elbette hukuken meşru bir parti elbette kapatılmamalı. Fakat siyasi bakımdan normal parti olarak siyasi süreçlerde arzuladığı gibi yer alması için kendisinin terör ve batı tipi demokrasi konusunda güven yaratmasını gerektirmektedir. HDP'deki iki akımdan halen Kandil'in etkisinin çok ağır basması, Türkiyelileşme yanlısı kanadın yeterli etki yaratamaması ve yarın bir olay olsa HDP'nin tavrının ne olacağının bilinmemesi gibi sorunlar diğer partilerde şu veya bu ölçüde endişe yaratıyor. İyi Parti bu endişeyi temsil ediyor. Bu bir tür sigorta tavrıdır, yanlış değildir. Zira aynı zamanda diğer partilerin HDP ile görüşmesini engellemiyor. HDP de bunu sorun yapmayacak gözüküyor.
Tahran Radyosu.
Sertaç Eş, 10 Mart tarihli Cumhuriyet gazetesinde adaylar baş başa başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Muhalefetin adayının belirlenememesi nedeniyle kamuoyunda partilere yönelik eleştiriler yükseliyordu. Çok sancılı geçen 5 günün ardından muhalefet bu sorunu çözdü ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığı açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Yüksek Seçim Kurulu'ndan onay alabilirse Kılıçdaroğlu ile yarışacak diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Kılıçdaroğlu'nun adaylık stratejisini yerel seçimlerden önce oluşturduğu anlaşılıyor. Buna göre CHP'li bir adayın yalnızca kendi partisinin oylarıyla seçilme şansı bulunmuyor. Sağdan oy almak gerekiyor. İlk deneme yerel seçimlerde yapıldı. İyi Parti ile işbirliği sonucunda birçok büyük kentin belediye başkanlığı kazanıldı. Bunun ardından Kılıçdaroğlu şu an Millet İttifakı'na dönüşen altılı masa girişimini başlattı, sürdürdü ve sonuçlandırdı. Sonuçlandırma aşamasında yaşanan gelgitler aşıldı. İyi Parti lideri Akşener, yaşananların bıraktığı izleri silebilmek için eski söylemine döndü. Ancak Cumhur İttifakı sözcülerinin bu konuyu propaganda süresince kaşıyacağı kesin. Kılıçdaroğlu, yalnızca 6 partinin değil AK Parti yönetim anlayışından yakınan tüm toplum kesimlerinin desteklediği aday olma yolunda. Yelpaze çok geniş. Saadet Partisi'nden Sol Parti'ye kadar çok sayıda parti ve toplum kesimi düşünsel özlerini koruyarak Cumhurbaşkanı adaylığında birleşecek gibi görünüyor. Muhalefetin farklılıklar yerine ortak noktalarda bir araya gelmesi önemli. Geniş katılımlı birlikteliğe HDP'nin vereceği katkıyı da unutmamak gerek. Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminde ilk kez netleşmiş taraflar arasında yarış yapılacak. Aynı zamanda siyasilerin de söylediği gibi bu sistem son kez oylanacak. İktidar sistemi sürdürmek, muhalefet değiştirmek istiyor. İktidar ittifakına bakarsak, geçen yaz aylarına göre kendilerine daha çok güveniyorlar. Yine her konuyu kendi partilerinde uzun uzun müzakere ediyor, sonra liderler düzeyinde tekrar masaya yatırıyorlar. Seçimin 14 Mayıs'ta yapılıp yapılmayacağı da Erdoğan'ın açıkladığı üzere bugün belli olacak. Depremin 11 ildeki yıkıcı etkisinin sandıkta iktidara neye mal olacağı henüz ölçülemiyor. Ama bir şey kesin, iktidar depremi unutturmak istiyor. Bunun için bakanlıklara ve kamu kurumlarına depremi anımsatacak söylemlerden kaçınılması için talimatlar bile gidiyor. İktidar partileri depremin olumsuz sonuçlarının ekonomik bunalımla birleşmesini istemiyor. Hatta öyle ki hiçbir toplumsal kıpırdama olmadan en akla yatkın süre içinde seçime gidilmesi arzulanıyor. Bu uğurda toplumsal muhalefetin kaynağı olan üniversiteler uzaktan eğitime yönlendirildi. Sokakta bir araya gelecek ve gösteri yapacak kimse istenmiyor. Kalan sürede adaylar beklenti içindeki seçmene umut vaat edecekler. Seçmeni inandıran ipi göğüsleyecek. Sonucu bugünden kestiremeyiz, ancak AK Parti karşısında ilk kez bu kadar derlenip toparlanmış bir muhalefetle karşılaşacak.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamda cep telefonları uygulaması aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda İnternet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyicilerle baş başa.
Değerli dinleyiciler, yine bir hafta aradan sonra Dinleyicilerle Baş Başa adlı programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle beraber olabilmenin sevincini yaşıyoruz.
Programlarımız hakkında geçen hafta boyunca gönderdiğiniz yazılar ve eleştirileriniz ve yoğun ilginizden dolayı teşekkürlerimizi iletmek istiyoruz. Bugün de vaktimiz olduğu sürece sizlerden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını hep birlikte dinleyelim.
Ahmet Barış isimli dinleyicimiz gönderdiği yazıda şu satırları bizimle paylaşıyor. Toprağın üzerindeyiz ama toprağa ait değiliz. Biyolojik ihtiyaçlarımız bakımından toprağa, öteki yanımızla da göksel değerlere bağlıyız. Peki bu durumda aldığımız eğitim bizi hem soyut hem de somut yönde geliştirmesi ve terbiye etmesi gerekmez mi? Eğitim kurum ve kuruluşlarımız bizi neden sadece toprağa sabitlemekte ısrarcı olur? Soyut anlamda ihtiyacımız olan gelişimi sağlamamışsak, kökleri buraya ait olmayan değerlerle nasıl bağ kurabileceğiz? Toprağa ait değiliz ama akılımızı, duygularımızı, taleplerimizi toprağa gömmüş ve kendimizle çelişir hale gelmişiz, öyle değil mi? Kapitalizm, bireylerin soyut düşünce istidatlarını köreltti ve buradan beslenen değerleri maddi hiçbir getirisi olmayan alışkanlıklar olarak görüp küçümsedi. İnsanlar belli noktalarda hassasiyet gösterseler de dinin telkin ettiği bu değerlere kapitalizmin gözlüğüyle baktılar ve hayatlarına anlam katan pratiklerini yavaş yavaş terk etmeyi başladılar. Bu anlayışa göre sevgili peygamberimizin sadaka olarak gördüğü tebessümün, selamlaşmanın, hayır yapmanın elle tutulur, gözle görülür bir ağırlığı yoktu. Dolayısıyla itibar edilmemeliydi. Küçük şeylerdi bunlar. Öyle gözü ve gönlü aydınlatacak bir gücü yoktu. Bir söz, bir tebessüm kaç para eder ki? Fakat selamı kesince kalbi bağlarımız da koptu ve yalnızlıktan ölümcül bir hastalık gibi bahsetmeye başladık. Evet, yani kapitalizmden söz etmiş burada. Başta da arkadaşımız eğitimi eleştirmiş. Umarız ki kapitalizm ülkelerimizdeki, özellikle İslam ülkelerinde eğitim sistemini etkisi altına almasın yani.
Maalesef.
Devlet yetkililerimiz uyanık olmalı.
Maalesef bu her insan kendisinden başlamalı. Gerek insanlar gerek devlet yetkilileri hepsi kapitalistin oyunlarına gelmemeli bu konuda. Uyanık olması gerekir. Evet. Dinleyicimiz Ahmet Barış mektubu bayağı uzun. Şu şekilde devam etmiş. Kapitalist sisteme göre düzenlenen eğitim sistemimiz nesillerin soyut düşünce yapılarını geliştirecek bir programa tabi değildi. O yüzden eğitim imkanları her kesimi içine alacak kadar genişlese de bu kurumlardan beslenen bireyler ruhsal bir olgunluğa ulaşamadılar. Uzunca bir yol kat ettik, okuduk, iş sahibi olduk ama bir türlü büyüyemedik. Erişkin bedenine sıkışmış 7 yaşında bir çocuk olarak kaldık. Garip bir çelişki içindeydik. Sakın abarttığımı falan düşünmeyin. Yoksa sokaklarda saç başa vuruşan insanların durumunu neyle açıklayacaksınız? Meclis toplantılarında birbirlerinin üzerine yürüyen kelli felli adamların bu tavrını kaç yaşla ilişkilendireceksiniz? Asırlık ninelerin, dedelerin çocukça taleplerini, dini ilimlerini hıfzetmiş hocalarımızın, sözde aydınlarımızın faşist tavırlarını ne ile gerekçelendireceksiniz? Kabul edin ki büyümeyi reddediyor ve yaşamımızın getirdiği olgunluğu taşımıyoruz. Evet, maalesef dinleyicimizin de üzerine basarak söylediği gibi gerçekten de yaşımızın olduğu gibi bazı yerlerde gerektirdiği gibi davranamıyoruz. Evet. Hani yaş 90'da olsa yine o 6'lı 7'li yaşlar gibi bazı hareketlerimiz. Okumuş insanlar, profesör olsun, yani işçisi olsun, gerçekten burada insanlık ölçüldüğü zaman, ele alındığı zaman hiçbir şeyle mukayese edilemiyor. İnsanlık büyük bir erdemdir yani. Bu ne yaşla ilgilidir, ne başla ilgilidir, ne okumakla ilgilidir. O kadar görüyoruz tahsilli insanlar, saçları bembeyaz olmuş insanlar, büyük, yani ömürlerini bitirmek üzere ama bazen o kadar acayip şeylerle sokaklarda, orada burada rastlıyoruz ki insan söyleyecek bir şey bulamıyor. Ne diyelim ki, inşallah bu gibi durumlarla karşılaşmayalım. Güzel insanlarla, güzel hareketlerle karşılaşalım diyoruz. Ve dinleyicimize teşekkürlerimizi iletiyoruz. Sıradaki mektuplarımıza geçelim.
Hakan Eren isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırlara yer veriyor. Toplumun düzenini bozan ve Allah'ın irade ve nizamına ters düşen kötülükleri önlemek sadece devletin, polisin görevi değil. Bundan hepimiz sorumluyuz. Fakat hadiselere fayda eksenli baktığımız için insicamı bozacak bir kötülükle karşılaştığımızda bunu ortadan kaldırmaya güç yetiremeyeceğimizi düşünüp geçiştiriyoruz. Peki üçüncü bir yol yok muydu? Eğer hiçbir şeye güç yetiremiyorsak kalben buğz edip tarafımızı belli etmeyecek miydik? Her nedense kalbin gücünü küçümsüyor ve buğz etmenin işe yaramayacağını, hiçbir etkiye sahip olamayacağını düşünüyor ve kendimizi geri çekiyoruz. Oysa buğz etmek icra edilen kötülüğe kalbimizin verdiği bir cevaptır. Bir duruştur bu. Kalben ve aklen, aklımızla ve duygularımızla kötülüğe karşı muhalefet etmek ve tarafımızı belli etmektir bir bakıma.
Evet dinleyicimiz, mektubu bayağı uzun. Ben devam edeyim isterseniz. Belki bütün kalabalıklar dağılacak. Belki bütün kurum ve kuruluşlar cellatların safına geçecek. Ve sen tek başına kalacaksın. Belki kitlelerin bir araya gelip adaletin karelerine vurduklarına tanık olacaksın. Belki körleşmiş kalabalıklar yakana yapışıp seni ateşli yollara ikna etmeye çalışacaklar. Belki canınla, belki malınla, belki de sevdiklerinle tehdit edecekler. Belki ellerini bağlayıp karanlık bir hücreye terk edecekler. Peki binlerce kötü adamın karşısında tek başına kalmışken etrafını, tavrını ne ile ortaya koyacaksın? İşte o vakit kalbin harekete geçecek. Ellerinin yerine o vuracak, dilinin yerine o konuşacak, bedeninin yerini o alacak. Sen susacaksın, kalbin konuşacak. Sen duracaksın, artık o yürüyecek. Belki de bedenin daha fazla dayanamayıp toprağa düşecek. Ama kalbindeki ses göklerin derinliklerinde yankılanacak. Peki bedenini ezip geçenler o sese ulaşabilecekler mi? O çağrıyı silip yok edebilecekler mi? Edemezler. Edemeyecekler de. O yüzden kalbinin tepkilerini küçümseme. Kalbinin gücüne saygı göster ve hiçbir şeye güç yetiremiyorsan görevi kalbine devret ve bekle. Sen sus, kalbin konuşsun ve senin yerine o karar versin. Evet, gerçekten dinleyicimiz çok bir güzel bir şekilde ifade etmiş. Mektubu bayağı güzel, insan okurken de bayağı severek okuyor gerçekten de. Bazen evet, her şeyin sustuğu, bittiği, artık ne yapacağını bilemediğin bir zamanda kalbin sesini dinlemek lazım.
Evet, duygulu bir şekilde yazmış ama yani, her zaman kalbi dinlemek doğru bir şey olmaz yani. Biraz mantıkla
çok yerde gerekir. Doğru olanları kalp bazen çok doğru kararlar veriyor. Dinleyicimiz de burada bilerekten onu yapıyor. Çünkü orada bazı şeyler gerçekten yani insanlar hisleriyle eğer kapılıp hareket ederlerse yani artık mantık da olmayacak. Zaten hisler ne mantığı ne kalbi, her şeyi yakıp yıkıp geçiyor. O yüzden güzel bir konuya değinmiş dinleyicimizin görüşü. Biz de saygı duyuyoruz kendisine ve buradan kucak dolusu selamlar gönderiyoruz. Mektuplarının devamını bekliyoruz. Sıradaki mektuplara geçelim.
Leyla Yaşar isimli dinleyicimiz gönderdiği yazıda şu ifadeleri yer veriyor. Geleneğimizde ölümle hayat kardeş kabul edilir ve mezarlar evlerin bahçelerine, camilerin yakınına, şehrin merkezine kurulurdu. Modern kültür ölüm duygusunu insana dünyevi lezzetlerden alıkoyan bir tehlike olarak gördü ve bu dengeyi bozdu. Mezarlar şehrin uzağına taşınınca dünyayı ayaklarımızın altına serilmiş bir imkan olarak algıladık ve ölümü hatırlatacak her şeyi hayatımızdan uzaklaştırdık. Salalar okundu, cenaze araçları geçti, ağıt sesleri yükseldi ve bütün bunları yaramıza basılmış tuz olarak görüp süpürdük. Bu kaçış neyi değiştirecekti ki? Başımızı kuma gömmeye devam etsek de gün battığında saatler çalacak ve hevesle tutunduğumuz ne varsa terk edip gidecektik. Hüzünden kaçıyoruz ama hüznü yaşamadan mutluluğun kıymetini nasıl anlayacağız? Ölümle yüzleşmeden hayatın değerini nasıl kavrayacağız? Görmüyor musunuz? Ölümden kaçanlar fırtınaya habersiz yakalandılar. Ölümü satır satır okuyanlar ise kendilerine korunaklar inşa ettiler. Evet, yine her zamanki gibi insanın korktuğu, nefret ettiği, üzüldüğü konulardan biri ölüm. Hep bir şeyleri kaybetmek. Yani maalesef ki bu çelişki her zaman hayatımızda vardır.
Evet, dinleyicimiz mektubuna şöyle devam ediyor. Peki niçin korkarız? Kaybetmekten mi? Yaptıklarımızdan ya da yapamadıklarımızdan mı? Sebep ne olursa olsun korkularımızın kaynağına inip yüzleşmek zorundayız. Yoksa kendimizi ne kadar oyalarsak oyalayalım, bu köprüden hepimiz bir gün geçeceğiz. Evet, ölümden korkmak değil de insan aslında kendi yaptıklarından, yapamadıklarından korkuyor. O yüzden sürekli stres ve bir tedirginlik içerisindedir. Keşke, keşke, keşkeleri yaşamamak için fırsatları keşke zamanında güzel bir şekilde değerlendirebilseydim diyerekten, üzülerekten, yoksa ölüm herkesin kapısını bir gün çalacak. Evet, evet, dinleyicimizin mektubundan dolayı teşekkür ediyoruz. Selam ve dualar gönderiyoruz.
Değerli dinleyiciler, bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. www.parsurey.ir olan internet sitemizde İran'a dair öğrenmek istediğiniz konulara ulaşabileceğinizi hemen hatırlatalım. Ayrıca her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresiyle gönderebileceğiniz gibi telefon veya faksla da iletebilir. Ayrıca Facebook ve Twitter adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Bunun için 098-21-22-16-27-53 numaralı telefon veya hem telefon ve hem faks olarak kullandığımız 098-21-22-01-36-82 numaralı telefaks numarasını çevirmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca yazı ve görüşlerini mektup yazarak söylemek isteyen dostlarımız da posta kutusu 19395/6767 Tahran, İran adresini kullanabilir.
Ayrıca Pars Today yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Programımızın sonunda Mustafa Altan, Zeynep Ünsal ve Necati Kara isimli dinleyicilerimize geçen hafta bize gönderdiği yazılarından dolayı teşekkürlerimizi bildirirken her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresimize gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz.
Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İyiliği emredip kötülükten sakındırmak,
dinin hedef ve gayesi.
Değerli dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim ayetleri ve masum imamlardan anlatılan rivayetlerde ilahi ahkam ve kuralların gerçekleşmesi ve şeriatın beka ve sürekliliğinin güvencesi ise emri bil maruf ve nehy-i münker, iyiliği emredip kötülükten sakındırmaktır.
Bu programda Resulullah'ın yasalar ve kuralları denetlemek için görevlendirdiği ve onları seçerken dikkate aldığı özellikleri hakkında konuşmak istiyoruz.
Yasalar ve kuralların gerçekleşmesini denetleyenlerin seçilmesindeki titizlik, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin iyiliği emredip kötülükten sakındırma konusunda önemli dikkat ettiği meseleydi. O hazret resmi denetlemelerde güvenilir insanlardan yararlanırdı ve onların açıklamalarına ve raporlarına göre toplumun meseleleri hakkında karar verirdi. Kanun ve yönetmeliklerin uygulanmasını izlemek için güvenilir kişileri atamak o konuyu tekrar incelemeye gereksiz kılacaktır. Aynı zamanda eğer haber vermekte güvenilmez kişiler sorumluysa haberin doğruluğunu veya yanlışlığını bulmak için tekrar araştırma ve düşünme gerekiyor.
İyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak ve bu süreci izlemek, bilgi sahibi olmak ve dikkatli düşünmeyi gerektirir. Başka bir ifadeyle, iyiliği emretmek ve kötülükten sakındırma olayının mahcur kalmasının iki sebebi vardır. İlki, iyiliği emredenlerin bu olayın şartlarını bilmemeleri ve bazen dinden kaçmaya sebep olmaları, diğeri de Müslümanların bu önemli farizaya şartların uygun olmadığı bahanesiyle göz yummalarıdır. Fakat dikkat edilmesi gereken konu tüm iyiliği emredip kötülükten sakındıracak konuların özel şartlar gerektirmediğidir. Kötü bir ameli kalpte çirkin görmek ve günahkar birinin yaptıklarından hoşnutsuzluğunu yüzde bile olsa mimiklerle ifade etmek her durumda yapılabilecek hareketlerden biridir.
Dikkatli denetçiler olarak söz ettiğimiz kişiler bilgi ve dikkati birbiriyle harmanlıyor ve başkalarına yerinde ve bilgili uyarılarda bulunuyorlar. Kur'an-ı Kerim'den kaynaklanan Resulullah Efendimizin siyerinde iyiliği emredip kötülükten sakındıranlar Allah'ı halefleri ve Allah'ın yeryüzündeki elçileridir. Nitekim Nur suresinin 55. ayetinde şöyle okuyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. Ve'ada Allahu'l-lezina amenu minkum ve'amilus-salihati leyestakhlifennahum fil-ardi kemastakhlafel
Allah içinizden iman edip de salih ameller işleyenlere kendilerinden önce geçenleri egemen kıldığı gibi onları da yeryüzünde mutlaka egemen kılacaktır.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem iyiliği emredip kötülükten sakındıranların özellikleri hakkında şöyle buyuruyor. Üç özelliği olmayan iyiliği emredip kötülükten sakındırmaz. Emretmede ve yasaklamada müsamaha yolunu tutmak, emir vermekte ve yasaklamakta adil olmak, emredip ve sakındırdığı şeye vakıf olmak. Buna göre hayırları yaymanın ve kötü şeyleri önlemenin üç temel şartı dostluk, adalete saygı ve bilgeliktir. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem kendi ihtişamından korkarak kendisiyle konuşamayanlara "Korkma, ben bir cariyenin oğluyum ve kral değilim." buyururdu. Evet, o peygamberin yumuşak tavrı bütün insanları İslam dinine ve kendisine doğru çeker ve Resulullah'ın adalet ve insaf mazisi insanları kendisini izlemesine sebep olmuştur.
Gözlemci için cesaret ve Allah korkusu da önemlidir. İyiliğe emredenlerin sadece Allah'tan korkmaları gerekir. Resulullah Efendimiz şöyle buyuruyor. Sakın sizlerden biri Allah'tan bir emir söz konusu iken ve konuşması gerekirken sessiz kalmakla kendini küçültmesin. Zira kıyametin ertesi günü Allah'ım ben halktan korktum diyemez. Zira Allah ona şöyle cevap verir. Benden korkman daha layıktı. Evet, cesaret müminin özelliklerindendir. Böyle bir insan tüm evrenin Allah'ın kontrolünde olduğuna ve Allah dilemedikçe kimsenin kendisine zarar veremeyeceğine inanır. Bu yüzden Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuştur. Sakın halktan korkmak, sizlerden birinin bir hakkı görüp veya duyarsa dile getirmesini engellemesin.
Tahran Radyosu.
Sözlerin ve eylemlerin tutarlılığı, denetçilerin akılda tutması gereken önemli bir meseledir. İyiliğe emreden biri, başkalarını bir şey teşvik etmekten önce bizzat onu yaparsa, hem sözü kalplere dokunur ve hem de sözlerin etkisi daha da katlanır. Allah-u Teala Tahrim Suresinin 6. ayetinde herkesi, kendi ve ailesini günahtan sakındırmaya emrederek şöyle buyuruyor.
Ya eyyühellezine amenu ku enfusakum ve ehlikum naran ve kuduhen nasu vel hicaran. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ
Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. O ateşin başında gayet katı, çetin, Allah'ın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmeyen ve kendilerine emredilen şeyi yapan melekler vardır.
İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam bu ayet hakkında şöyle buyuruyor. Tahrim suresinin 6. ayeti nazil olunca Müslümanlardan bir adam ağlamaya başladı ve şöyle dedi. Ben kendime bakmaktan acizim, şimdi ailemin de sorumluluğu bana bırakıldı. Bu sözleri duyan Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. Senin için onlara kendine emredip sakındırdığı şeylerle emretmen yeterlidir.
Resul-i Ekrem her zaman sahabeye bizzat yapmadıkları şeyi başkalarına tavsiye etmekten sakındırırdı. O Hazret Abdullah bin Mes'ud'a hitaben şöyle buyurdu. İnsanlara ağır, kendilerine kolay davrananlardan olmayın. Zira Allah-u Teala Saf suresinin 2. ayetinde şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Yapamayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz?
Thank you.
Peygamber Efendimiz Müslümanların davranışlarına sözleriyle eşlik etme konusundaki büyük vurgusu ve uyarısı bir grubun sadece kendi işlerine odaklanmasına ve başkalarını iyiliğe emredip kötülükten sakındırmaktan kaçınmasına neden oldu. Anlatılanlara göre bir grup Resulullah'ın nezdine gittiler ve biz halkı sadece kendimizin uyduğumuz şeylere emreder veya sakındırırız deyince Resulullah şöyle buyurdu. Hayır, iyilikleri emredin, hatta eğer kendiniz hepsine uymazsanız ve kötülüklerden sakındırınız, her ne kadar kendiniz onlardan vazgeçmeseniz bile.
Anlatılan hadislerden de anlaşıldığı üzere insan mükemmellik zirvesine ulaşıncaya kadar emri marufu bırakamaz, doğru ve uygun tutumu seçmelidir. Başka bir ifadeyle insan başkalarını iyiliğe çağırmalı ve kendisi de o yönde adım atmalıdır. Her ne kadar başkaları onu bu konuda sollasalar bile. Aslında Resulullah'ın sakındırdığı şey, insanların çirkinliklere yönelirken diğerlerini iyiliğe mecbur kılmasıdır. Böyle bir durum kabul edilemez.
Burada önemli olan konu ise sözler ve eylemler arasındaki tutarsızlık bahanesiyle iyi öğretilere uymamaktır. Çünkü İslam toplumu dini standartlara dayalı her türlü iyi sözü memnuniyetle karşılamalıdır. Bu arada uygulamada bulunmayan amirler de bizzat en çok zarar görenler oluyorlar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şöyle buyuruyor. İnsanlara iyiliği öğretip de kendisi uygulamayan kimsenin misali kendini yakan ve başkalarına ışık veren bir kandil gibidir. Resulullah Efendimiz bu güzel veciz sözü kendine yarar sağlamasa da iyiliği emredenlerin aydınlatıcı olmalarıdır.
Değerli dinleyiciler, bu haftaki sohbetimizin de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce bizi www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabileceğinizi bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonu dönemi haberlerin özetlerini sunacağız sizlere. İran İçişleri Bakanlığı ülkedeki son okul olaylarından sorumlu yüzden fazla kişinin tespit edildiğini ve tutuklandığını duyurdu. İran Dışişleri Bakanlığı, cumartesi akşamı İran İslam Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkileri yeniden başlatma anlaşmasına ilişkin bir bildiri yayınladı. İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, İran İslam Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan arasındaki siyasi ilişkilerin yeniden başlamasının Yemen'de ateşkesin sağlanmasını hızlandıracağını duyurdu. İran İslam Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan arasındaki anlaşmanın duyurulmasıyla eş zamanlı olarak Amerikan Başkanı Joe Biden, Amerikan Temsilciler Meclisi ve Amerikan Senatosu başkanlarına yazdığı bir mektupta İran'a karşı milli olağanüstü hali uzattı. Şanghay İşbirliği Teşkilatı üye ülkelerinin adli toplantısında İran Yargı Erkin'in birinci yardımcısı, adaletin bazı ülkelerin yaptırımlarına ve zorlamalarına karşı olduğunu vurguladı. İran İslam Cumhuriyeti Petrol Bakanı Cevat Oğuzi, Çinlilerle çeşitli projeler belirlediklerini vurguladı. İran Savunma Bakanı Yasin Eğitim Jeti sür üretim modeli ve üretim hattının açılışı sırasında Yasin Jeti'nin aynı zamanda bir savaş ve yakın destek uçağı olabileceğini belirtti. İran Sağlık Tedavi ve Tıp Eğitim Bakanı, İran'ın Doğu Akdeniz bölgesinde 6 çeşit aşı üreten tek ülke olduğunu belirtti. Türkiye Yüksek Seçim Kurulu Başkanı, bu ülkenin Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine 36 partinin katılmasına izin verildiğini açıkladı. Türkiye Acil Durum Yönetim Merkezi Afat Başkanı bir ay önce Türkiye'nin 11 ilinde meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 47.975'e ulaştığını belirtti. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden, ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız +0 98 21 22 01 36 82, ayrıca +0 98 21 22 01 36 82 veya +0 98 21 22 16 27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Esen kalın.